Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Sesli Dergi'ye hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de sizlere bugün ilk olarak Muhacir veya Ensar olabilmek için sürgünden dönmek gerekir başlıklı yazıyı aktaracağız. Yazının müellifi Ayşegül Genç. Suriyeli mülteciler sınırlarımıza dayandığından beri söylediğimiz tek bir söz var. Muhacire, Ensar olmalıyız. Allah'ım ne güzel, ne şerefli bir cümledir bu. Yüzyıllar öncesinden gelip dudağımıza konan, bir toplumsal problemi iki ucundan tutup, katlayıp ayaklar altından kaldıran ne onarıcı bir cümledir. Çünkü ensar olmak bir medeniyete gebe olmak demektir. Bulunduğun şehri gelen kardeşlerinle yeniden imar etmek demektir. İki yakanın birleşmesi demektir çünkü hicret. Ruhla maddenin, durgunluk ve aksiyonun, dilin ve sözün, ilacın ve yaranın bir araya gelmesi demektir. Bu açıdan ensar ve muhacir tamamlanmak üzere gelirler bir araya. Gelen de, bekleyen de hakkın ve hakikatin bir elemanı olmak için kavuşurlar. Gelin görün ki dilde güzel duran ensar kelimesi modern Müslümanın üzerinde eğreti duruyor. Ensar ve muhacir birleşmenin iki unsuruyken modern hayat ayrışma üzerine şekilleniyor çünkü. İnsanları ayrıştıran şeytanın itirazından bu yana üstünlük arzusudur. Kapitalizm bu arzudan beslenir. En pahalı markaların müşterisi olan, sürekli diğerlerinden farklı olmaya çalışan ve fakir insanları görmezden gelen bir sınıf oluşturmaya çalışır. Toplumsal farklılık oluşturmayı başardığı ansa insanlar yaratılış gayesinden uzaklaşırlar. Kendileri gibi yaşamayan insanlardan ışık hızıyla ayrılırlar. Uzaklaştıkları noktadaysa ne muhacirdirler ne de ensar. Ancak sürgündürler. Ensar ve muhacir istikamet üzeredir. Arzuladıkları tek şey müminlik rütbesinde buluşabilme arzusudur. İlk mesajdan 13 yıl sonradır hicret. İlahi mesaj bu süre zarfında ensar ve muhaciri ihya etmiş ve fedakarlık, infak, isar ahlakıyla bu buluşmayı kolaylaştırmıştır. Bu buluşma istikametten şaşmadıkları için kolay normal olmuştur. Çünkü müminlik aslında normalleşmedir. Normale, olağana dönmek ve varoluşun cevabında buluşmak için istikamet üzere olmak gerekir. Çarpıklıkların, birbirinden soyutlanmış mahallelerin, ötekileştirilmiş insanların, gettoların, ayrımların oluşturduğu şehir hayatının içinde istikametten değil, anormallikten söz edilebilir ancak. Şehrin bölünmüş duvarlarının içinden çıkamamış, kendi ruhunu rezidansların, zikkuratların, kulelerin, AVM'lerin ağır zeminlerinden kurtaramamış, yani sürgününden henüz dönememiş insanların ensar olabilmesi mümkün müdür? Kapitalizm tüm pencereleri tuğlalarla örmüş, kapıların anahtarlarını denize fırlatmış ve kardeşlik huzuru yerine bireysel keyfi getirerek ruhları suni yollardan doyurmaya çalışmış despot bir sistemdir. Bu sistemin içinde insan muhacirliğin ve ensarlığın yolunu nasıl bulabilir? Şehir insanların yollarını bir kasaya, bir bankamateye ya da bir POS makinesine çıkarır şekilde düzenlenirse insanların yolu birbiriyle nasıl kesişir? Bir halkın ensar olabilmesi için güçlülerin, zenginlerin ve mevki sahiplerinin fakir halka uzaklaştıkları noktalardan geri dönmeleri gerekir. Halkın fakirlerinin ise onursuzluğa direnme noktasına yeniden yükselmeleri gerekir. Ayrışmış insanlar sürgünlerinden dönmediği takdirde aradaki o sınır geçilip Medine'ye varılamayacak demektir. kendi aralarında merhametli olan insanlardan oluşuyordu Muhacir ve Ensar. Medine'yi Medine yaptılar. Geri dönüp Mekke'yi derinden onardılar. Ensar'ın fedakarlığı o kadar fazlaydı ki kısa zamanda Muhacir'den tek bir fakirin kalmadığı rivayet edilir. Ensar olmak bölüşme bilincine ermek demektir. Derneklere, sivil toplum kuruluşlarına SMS atmak ancak kullandığımız SMS'lerin zekatı olsa gerektir. Ya malın, mülkün, kabiliyetlerin, imkanların zekatı, mutlulukların, keyiflerin zekatı. Mümin olmak insanın bir peygamberin önderliğinde, malda, statüde, cinsiyette, aidiyette kalan parçalarını toparlayarak kendisini tamamlaması demektir. Bugün de modern Müslüman parçalarını toplamak da görevlidir. Bunu yapmak içinse ilk önce sürgünden dönmeye niyet etmesi, yürüyeceği yolun ufkuna gözlerini dikmesi gerekir. Hazreti Ayşe'ye kesilen kurbandan ne kadar kaldığını soran Efendimiz, bir kürek kemiği cevabını aldığında şöyle buyurmuştu. Desene, bir kürek kemiği hariç hepsi duruyor. Vermenin ufkuna bu cevabı yerleştirmek zorundadır Müslümanlar. Peki biz ensar olmaya çalışırken sınırdan geçenler hakiki muhacir gibi midir? Bilmiyoruz. Tek bildiğimiz peygamber o gün haksızlığa uğrayanların, sürülmüşlerin, boykot edilmişlerin, işkence görenlerin, yurtsuzların arasındaydı. Bugün de onların arasında olmadığından nasıl emin olabiliriz? Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Ekim 2014 sayısından Ayşegül Genç imzalı Muhacir veya Ensar olabilmek için sürgünden dönmek gerekir başlıklı yazısını aktardık kıymetli dinleyicilerimiz. Sesli Dergi'ye devam ediyoruz. Bu kez Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2014 sayısından bir yazıyı paylaşacağız sizlerle. Rabia Brodbeck imzasını taşıyor yazı. Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz. Başlığı altında şunlara yer veriliyor. Kulak ve gönül ver ve ağla. İkra, oku ve dinle ve ağla. Anla ve düşün ve ağla. Ben varlık çölünden sabahlara kadar ağlayan ve yatağa bile gözyaşı seline dönen Peygamber Efendimizin dinine geldim. Biz en derin acının dinine, Taif şehrine aitiz. En yüksek derecede yakınlığa, Miraç'a aitiz. Bu en derin ve en yüksek makamları gözyaşı okyanusuyla birbirine bağlıdır. Kişi gözyaşlarıyla bu okyanusa katılırsa, bizzat Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarına katılmış olur. Resulullah'ın gözyaşından daha değerli bir şey var mı? Resulullah gözyaşlarıyla çölünü sulayandır. Resulullah hüzün peygamberidir. Ancak Peygamber Efendimizin nerede ve neden ağladığını idrak ettiğimizde onun yolunda bir toz parçası olabiliriz. Muhabbeti muhabbet budur. Hazreti Mevlana söylediği gibi, ben seçilmiş olan Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum ve Kur'an'ın kölesiyim. Peygamber Efendimiz, benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız buyurdu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin çektiği her türlü acıyı çekmiştir. Birinin ayağına diken bassa, kendi ayağına batmış gibi hissetmiştir. O bütün insanlık için dertlenmiştir. Kendisinden 1400 sene sonra gelecekler için bile titremiştir. Dünyada hiçbir insan onun kadar insanlık için şefkat beslememiştir. Onun acı gözyaşlarını paylaşmak, onun sadık dostları için en büyük onur ve kalplerinde en büyük sürurdur. Ağlamadan dine giriş yoktur. ağlamamak haktan uzak oluşun bir alametidir ve kalp katılığının bir nişanı. Gözyaşları çaresizliğin, ihtiyacın, fakrın ve tevazu kapılarını açar. Gözyaşları bir kişinin Rabbine olan mutlak ihtiyaç ve bağımlılığına dair idrak ufuklarını açabilir. Gözyaşı kalbin dili. Yüreğinin gözyaşı sessiz ve sözsüz niyaz ediyor. Kalbin konuşmasının sessizliği. Gözyaşları dünyanın içsel şahitliğinin tezahürüdür. Gözden kalbe doğru bir yol vardır. Kalp büyük bir haz yaşadığında mutluluktan ağlar. Kalp derin üzüntüler yaşadığında acıdan ağlar. Kalp katılaştığında kalpten gözlere giden yolun akışı durgunlaşır ve gözyaşları kurur. O sürekli akıntı sekliğe uğrar. Manevi yaşam çürür, solup gider. Gözyaşı akmayan duygusuz, merhametsiz yaşar. Gözyaşı akmayan manasız, hedefsiz yaşar. Ahirete sırt çevirip bu dünyaya dönmek kalbi kilitler. O mübarek lütfun, o ilhamın akışını keser. Modern hayat cazibesini, bereketini, hareketini kaybetmiş. Hayatın akışı durmuş, ahenkli, huzurlu nefes kaybolmuş. Boğulmuşuz, boğazlarımız sıkılmış. Hayatın evrensel akımını teneffüs etmekten mahrum kalmışız. İnsanın gözyaşları, denizin derinliklerinden çıkartılan incilerden daha kıymetlidir. Rivayet edildiğine göre Allah için dökülen bir damla gözyaşı müminin cehennem ateşini söndürmektedir. Büyük Veli Cüneyd-i Bağdadi şöyle buyurur: "Bizi ne namazlarımız ne oruçlarımız kurtarabildi. Ancak seherlerde döktüğümüz bir damla gözyaşı müstesna." Manevi olgunluk gözyaşlarıyla olur. Bencillik ne kadar ortadan kalkarsa kişi o kadar samimiyet alemine yaklaşır ve gözyaşları bir sel gibi kaynağından akmaya başlar. Gözyaşları yokluk aleminden doğru akmaya başlar. Bahaüddin Veled yokluğa bakarken onun aşkından gözlerinden yaşlar akıtacak biri lazım buyurmuştur. Gözyaşların sel olup aktığında, okyanusa karıştığı zaman, gözyaşlarının aşka kavuştuğu zamandır. Gözyaşları aşkının içinden aktığında, aşk seni ağlattığında, rahmet ve merhamet okyanusunun içinde kaybolursun. Yeni doğmuş bir bebeğin ilk tepkisi ağlamak olur ve onu sevenler gülümser. Bir adam ölür, yüzünde bir tebessüm vardır ve onu sevenler ağlar. Ağlamak, ikrar edilmiş çaresizlik yaşlarıyla insanın varlık çölünü sulamak demektir. Ağlamak, tevazu, haya ve mahviyetle kalpleri yumuşatır. Abdülkadir Geylani Hazretleri bize insanın gözyaşının kıymetini çok latif bir örnekte tasvir buyuruyor. Acil ihtiyaç anını, İkrar edilmiş çaresizlik toprağına dayamazsan ve hüzün gözyaşları göz bulutlarından sağanak halinde yağmazsa zevk nebatların hayat bahçesinde yeşillenmez. İnsanlık bahçeleri maksadına hizmet için verimli bir halde yeşillenmez. Sabır dalları, rıza yaprakları veyahut yakin dostluğun hoş raihalarını vermez. Ne de seni ünse taşırlar. Hazreti Mevlana şöyle buyuruyor: "Şu ağlayan ve annesinin kendisine süt verdiği küçük bebeğe hayret ediyorum. Eğer ağlamanın yararı ne? Sütün bana gelmesini sağlayan ne?" diye düşünse, o zaman hiç süt bulamayacak. Ama ağlaması nedeniyle ona süt verildiğini görüyoruz. Küçük bebek ağlamasının kalpler üzerinde yaptığı etkiyi nasıl biliyor? Öyleyse ağla. Sonucunu bilmesen bile, cennetin ebedi bahçeleri ve ırmakları senin gözyaşlarından doğacak. Kur'an-ı Kerim'de, peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman, onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Necip Fazıl Kısakürek, ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz diyor. İslam dininde kalp ve akıl gözyaşlarıyla birbirine bağlıdır. Hazreti Mevlana şöyle buyuruyor. Varlık ve benlik insanı adam akıllı sarhoş eder. Aklını başından utanmak duygusunu gönlünden alır. Bulutlar ağlamazsa bahçeler nasıl gülsün? Bulutun ağlaması ve güneşin yakması bu dünyanın sütunlarıdır. Bu iki yakayı bul da bir araya getir. Güneşin kavurucu sıcaklığı ve bulutların nemi bu dünyayı taze ve tatlı tutması gibi sen de akıl güneşini yakıcı bir parlaklıkta tut ve gözlerini de yaşlarla parıldat. Veliler sizi ağlatırlar çünkü onlar sizde gizli bulunan Allah aşkını ortaya çıkarırlar. Aşk gözyaşıdır. Gözyaşı aşktır. Ağlayıp inlemeden ve acı duymadan insan aşkın sırrını keşfedemez. İnsan yalnızlığı ve ayrılığı tatmazsa Rabbi ile tevhidin lezzetini bilemez. İnsan açlık yaşamazsa Allah'ın lütuf ve nimetlerinin farkında varamaz. İnsan fakirlik yaşamazsa Allah'ın zenginliklerinin kıymetini takdirden aciz kalır. Yakıcı bir hasretle, gözyaşıyla yalvarmaya Allah'a olan ihtiyacımız ve Allah aşkı ortaya çıkabilir. Bir zamanlar sahibini tanıyan yanmakta olan bir kalp vardı. Sahibiyle birlikte onun kölesi gibi yalvaran, yalın ayak, zavallı, çıplak, sürekli titreyen ve sürekli ağlayan bu kişi Hazreti Adem'di. Hepimizin soyundan geldiği Hazreti Adem, onun kalbinin döktüğü gözyaşlarını paylaşmayı dilerdim. Onun yanıp tutuşan hasretinin ve acısının gözyaşlarını paylaşmak isterdim. Allah'ı ararken, Yüce Allahu Teala'nın karşısında korkudan titreyerek, hatasından ve kötü davranışından ötürü utandığı için akıttığı inci tanesi terini paylaşmayı dilerdim. Hazreti Mevlana şöyle buyuruyor. Adem, Allah'ın gazabından gözyaşları dökerek kurtulabilirdi. Pişman bir insanın sözleri gözyaşları olmalı. Adem, dünyaya ağlayarak matem ve hüzünle indi. Gözyaşlarından beslen ve bulutlar ve güneşle de kalbindeki cennet ateşi ferli dursun. Bu dünya ekmeğinden hoşlandığın sürece, bir aşığın gözyaşlarının kıymetini nasıl takdir edersin? Kur'an'da buyuruldu, Rabbimiz biz kendimize zulmettik, artık bize mağfiret etmez ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Hazreti Mevlana da şöyle buyurmaktadır. Bu görünen pislik parçası suyla arınır, fakat içte olan pislik arttıkça artar. İçteki pislikler anlaşıldı mı, gözyaşından başka bir şeyle temizlenemez. Hazreti Şems-i Tebrizi bu konuda, ancak gözyaşları iç pisliğini temizler buyurdu. Şüphesiz iç temizlik şarttır ve içteki bir zerre kirlilik, dıştaki binlerce zerre kirlilikten daha kötüdür. 3 veya 4 tulum gözyaşı, İç kirliliğini ancak temizletebilir. O, her gözyaşından değil, içtenlikle akıtılan gözyaşlarından. Böyle bir iç temizliğinden sonra insan kurtulur ve huzur kokusu ona ulaşır. Hazreti Mevlana, ''Uyan da gör ey bir katre gibi olan, kendiliğini tereddütsüz kurban et de, bir katre karşılığında koca bir umman satın alasın buyurmaktadır. Dünya hayatımızdaki gayemiz bir damla olup vahdet denizine dalmaktır. Ruh, tevhid ırmağında diğer ruhlarla birlikte kaybolmalı. Mevlana der, aşığın işi okyanusta boğulmaktır. İsrailoğullarından biri Allah'a hitap ediyor. ''Ya Rabbi, ben ne günahlar işledim ve sen bana onların cezasını vermedin.'' Allah Teala zamanın peygamberine vahyediyor. ''Git ona de ki, ben kendisine cezaların en büyüğünü verdim ama farkında değil. Ondan gözyaşı ve duayı kaldırdım.'' Hazreti Mevlana kendisinden şöyle bahsediyor. ''Beni tanımıyorsan o zaman geceye sor. Gece aşığın sırdaşıdır. Onun matemi ve gözyaşlarının şahididir. Neden gece? Çünkü aşık binlerce alamete sahiptir. En küçüğü gözyaşları, sarı yanaklar ve zayıf beden ve bozulmakta olan sıhhattir. O ağlamakta bulutlar, sebatta dağlar, secdede su, zillette yolun tozu toprağı gibidir. Rivayet olunduğuna göre soğuk bir kış gecesi medresede teheccüd namazıyla meşgul olmuş. Secdede dua o kadar uzamış ki gözyaşları sakallarına karışıp donarak döşemeye yapışmış. Çevresindekiler ona sıcak su getirerek kurtarmışlar. Başka rivayet olduğuna göre kendine geldiğinde ''Beni bıraksaydınız keşke.'' Bir bebeğin süt için ağladığı gibi Allah'a ihtiyaç duymadığımız sürece, Yakup aleyhisselamın oğlu Yusuf aleyhisselam için ağladığı gibi veya Adem aleyhisselamın Rabbi için ağladığı gibi ağlamadığımız sürece gözyaşının gerçek değerini bilmiyoruz demektir. Hazreti Mevlana, ''Yusuf değilsen bile Yakup ol, onun gibi matlubuna erişmek için ağla.'' buyuruyor. Gözyaşı dökmeden Peygamber Efendimiz'in yattığı yeri ziyaret etmek nedir ki? Gözyaşı dökmeden salavat çekmek nedir ki? Gözyaşı dökmeden Kabe'yi görmek nedir ki? Gözyaşı dökmeden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlemek nedir ki? Gözyaşı dökmeden namaz kılmak nedir ki? Kabe bizi ağlatmıyorsa, Peygamber Efendimiz bizi ağlatmıyorsa, Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe bizi ağlatmıyorsa, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan, Hazreti Hamza bizi ağlatmıyorsa, ayetlerin sesi bizi ağlatmıyorsa, Rahman suresi, Yusuf suresi bizi ağlatmıyorsa, bizim durumumuz nedir? Yüreğimizin acısı gözyaşı olmadan nasıl dinebilir? Nasıl yumuşatılır? Nasıl temizlenebilir? Acı insana Allah'ı hatırlatır. Zikirden Allah aşkı tecelli eder. Allah aşkından gözyaşları akar. Gözyaşları ayrılık acısından akar. Acıdan zikir tecelli eder. Acı insana Allah'ı hatırlatır. Sevgi zamanımızdaki her şeye cevaptır. Eğer zamanımıza cevap sevgi ise, zamanımıza derman gözyaşıdır. Allah'a olan sevgi gözyaşıdır. Ağlamak eşsiz bir duygu. Çünkü ağlatan O'dur. Sesli Dergi'de Rabia Brokbeck'in Ağlayabilseydiniz Anlayabilirdiniz başlıklı yazısını aktardık sizlere. Yazı Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2014 sayısında yer alıyordu değerli dinleyiciler. Ve bu yazıyla birlikte bugünkü Sesli Dergi'nin de sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.